Ezekiel kitabının 39. bölümüne geldik. 39. bölüm Gog'a karşı olan peygamberlikle devam eder ve bu korkunç düşmanın yenilgisiyle ilgili ayrıntılar içerir. İnsanoğlu Gog'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, Egemen Rab şöyle diyor, ey Roşun, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim. Şimdi Roşun, Meşek'in, Tuval'ın önderi ya da Meşek'in, Tuval'ın baş önderi diyor. Eski kutsal kitap çevirisine göre sizi 6 belayla cezalandıracağım ifadesi var. Bu belalar Hezekiel 38-22'de şöyle sıralanır. Salgın hastalık, kan, sağanak yağmur, dolu ve ateşli kükürt. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı böyle yargıladı. Rab Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Ve işte Tanrı halkını yok etmek için kuzeyden gelecek olan orduyu aynı bu şekilde yok etmeyi tasarlıyor. Burada bizim için bir mesaj vardır değerli dostum. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı yok etmek için hazırlandığında İbrahim peygamber onun adil olmadığını düşündü. Tanrı'ya haksızlıkla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin? Kentte 50 doğru kişi olsa diye başladı ve sonunda bu sayıyı 10'a kadar indirdi. Ve kentte 10 kişi var diyelim. Onların hatırı için kenti bağışlamayacak mısın diye sordu İbrahim. Tanrı 10 doğru kişi bulduğu takdirde kenti yok etmeyeceğini söyledi. Ama kentte 10 doğru kişi bile yoktu ve Tanrı Lut'u kentten çıkarması için meleğini gönderdi. Lut kentten çıkana kadar kenti yok etmeyeceğini söyledi. Dostum, Tanrı kilisesini yani yeniden doğan Mesih imanlılarının tümünü bu dünyadan alıncaya yani çıkarılıncaya kadar Tanrı'nın sıkıntının gelmesine izin vermeyeceğine inanmamın nedenlerinden biri de budur. Kabaca söylemek gerekirse sıkıntı dönemi sırasında yeryüzü cehennemleşecek. Korkunç bir zaman olacak. Tanrı'nın kurtulan çocuklarının ki biz buna imanlılar topluluğu ya da kilise diyoruz, sıkıntı döneminden geçeceğinde ısrar edenleri anlamıyorum. Kutsal kitap yeryüzünde bütün bunlara 144 bin Yahudinin tanık olacağını açıkça belirtir. Tanrı kuzeyden gelip İsrail'i işgal eden düşmanı yargıladıktan sonra sıkıntı döneminin geri kalan kısmında Mesih karşıtının dünyayı yönetmesine izin verecek. Sonra Rab İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelecek. Bunun resmedilmiş halini Vahiy 19. bölümde görüyoruz. Vahiy kitabının 20. bölümünde milenyum yani bin yıllık egemenlik başlar. Bütün bu müthiş olayları düşünürken şimdiye kadar çalışmış olduğumuz konuları şöyle bir gözden geçirelim. 4 ana peygamberin 3'ünü dikkatle inceledikten sonra yani Yeşaya, Yeremye ve Hezekiel bazı önemli ilkeler ortaya çıkacak ve bu da 4. peygamber Daniel tarafından doğrulanacaktır. Bu ilkeler tüm zamanlar için ülkeler ve inanlılar için uygulanabilirliğini korur. Burada imanlılar derken Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak iman edip kutsal kitabın da Tanrı sözü olduğuna inananları kastediyorum. Hezekiel'de Tanrı'nın İsrail'le uğraştığını gördük. Şimdi Tanrı İsrail derken kiliseyi değil İsrail'i belirtir. Tanrı İsrail derken kiliseyi demek istediğini söyleyenlerin teolojisini yani ilahiyat bilgisini onaylamıyorum. Tanrı'nın bir şey derken onu demek istediğine izin verelim ve Tanrı'nın bu peygamberliklerde harfiyen İsrail halkıyla uğraşmış olduğunu kavrayalım. Doğru yorum budur. Ancak Tanrı'nın İsrail ile uğraşması içinde yaşadığımız dünya ile uğraşmasının bir örneği olduğundan buradan bir ders çıkarabiliriz. Tanrı'nın kendi halkıyla uğraşmasında kullandığı ilkeler sonsuzdur. Çünkü bu ilkeler Tanrı'nın özellikleri ve karakterleriyle ilintilidir. Bunlardan bazılarını Yeşaya ve Yeremya kitaplarında görebiliriz. Ve şimdi Ezekiel kitabından bazı sonuçlar çıkarmaya çalışalım. Tanrı'nın yüceliğini ve kutsallığını Ezekiel'den daha çok vurgulayan başka bir peygamber yoktur. O Tanrı'nın yüceliğini gördü. Bu da kitabının başındaki büyük görümdü. O bunu hiç unutmadı ve bunu bizim de unutmamamız gerekir. Bu nedenle Tanrı yargısı üzerinde özellikle durur. Tanrı sabırlıdır ve hiç kimsenin mahvolmasını istemez. Ve Tanrı halkını tekrar ve tekrar kendisine dönmedikleri takdirde Yeruşalim'i yargılayacağı konusunda uyardı. Sonra Yeruşalim düştü ve Ezekiel halkı geleceğe bakmaları için yüreklendirdi. Ama dedi, başka bir düşman geliyor. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken Yeruşalim kenti için ağladı çünkü birkaç yıl içerisinde Romalı Titus'un kenti Nebukadnezar'ın geçmişte yaptığı gibi yok edeceğini biliyordu. Yeruşalim'de işler yolunda gitmiyordu ve bu kentin Tanrı'nın bereketlerinden zevk alabilmesi için bu işlerin düzeltilmesi gerekiyordu. Yalancılar yalanı bırakmadı, hırsızlar hırsızlığı bırakmadı. Yasalara uymayanlar yasalara uymadı ve doğrular kentte etkili olmadılar. Yeruşalim'in bereketi yalnızca ülkede Tanrı kabul ve saygı gördüğü zaman gelebilirdi. Bir ulusun ya da bireyin Tanrı'nın sevgisini, merhametini ya da iyiliğini, kayrasını görmesinden önce doğruluğun etkili olması şarttır. Yeruşalim hastalıklıydı. İnsanlar yanlış düşünüyordu, yanlış hareket ediyordu. Günahın içerisindeydiler ve Tanrı onları yargılamakta haklıydı. Tanrı yanlış olanı asla bereketlemez. Ezekiel peygamberi Yeremya peygamberle karşılaştırırsak bu kaçınılmaz olur. Buna dikkat etmenizi yine istiyorum. Çünkü bunu çok önemli görüyorum. Yeremya peygamber Tanrı'nın yüreğini gösterir. Tanrı yargılamak istemez. Yeşaya da dediği gibi yargılama tuhaf bir iştir. Tanrı kurtarmayı tercih eder. Onun işi, amacı ve hedefi budur. Rab kimsenin mahvolmasını, yok olmasını istemez. İnsanlıkla yakından ilgilenir. Yuhanna müjdesinin beyanı Rabbin beden alıp aramıza gelmesidir. Bu onun bize olan sevgisini ve ilgisini gösterir. Yeruşalim kentinin yok olacak olması Rabbin kalbini kırdı. Yüzyıllarca önce Yeremya'nın ağladığı gibi İsa Mesih de Yeruşalim için ağladı. Ezekiel'de ise bambaşka bir şey görüyoruz. Yeruşalim'in yok edildiği sırada Ezekiel peygamberin karısı öldü ve Tanrı onun karısı için yas tutmasını yasakladı. Hiçbir şey olmamış gibi davranması gerekiyordu. Rab İsa Mesih Yeruşalim için ağladı ama yas tutmadı. Yaptıklarından pişmanlık duymadı çünkü bunu yapmakta haklıydı. Tanrı gözyaşları içerisinde Yeruşalim'i cezalandırdı ve kenti yok etti. Ama bunu karakteri, kişiliği içinde tutarlı olabilmek için yapıyordu. Doğru olanı yaptı çünkü Tanrı'nın yaptığı doğrudur. Elçi Pavlos şu soruyu sorar. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Tabii ki Tanrı'da adaletsizlik yoktur. Tanrı ne yaparsa doğru yapar. Yüceliği yargıda görülür, kayrası kurtarışta görülür. Eğer Tanrı bizim için kurtuluş sağlamamış olsaydı, insan için hiçbir kurtuluş olmazdı. Ezekiel kitabının 38 ve 39. bölümlerinde İsrail'i işgal edecek olan Kuzey Krallığı'nın gelecekte yok edileceğini gördük. Şimdi soru şu, Tanrı bu Kuzey Krallığı'nı neden yok edecek? Bu ayeti yeniden okuyayım. Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gog seni ülkeme saldırtacağım öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. Tanrı ne yapacak? Onları yok edecek. Birinin Tanrı'nın böyle bir şeyi gerçekten yapacağını mı söylemek istiyorsun diye bağırdığını duyabiliyorum. Bu kesinlikle değerli dostum evettir. Yani Tanrı bunu kesinlikle yapacaktır. Yanlış teolojiye inananların ki bunlara liberaller deniyor, Tanrı'nın seçtiği bir şeyi yok etmesiyle örneğin Rab İsa Mesih'in incir ağacını lanetlemesi ve birkaç domuzu yok etmesi gibi sorunu var. Değerli dostum, Tanrı'nın yargılamasından hoşnut olmayan bu kişiler beni doğrusunu isterseniz pek etkilemezler. Öyle sanıyorum ki Tanrı da onlardan pek hoşnut kalmıyor. Şimdi Hezekiel 39'a dönelim. 3-7 ayetleri şöyle diyor. Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim. Sen de askerlerinle senden yana olan uluslarda İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. Açık kırlarda düşüp öleceksiniz çünkü ben bunu söyledim. Egemen Rab böyle diyor. Magog'un ve kıyıda güvenlik içerisinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan Rab olduğumu anlayacaklar. Tanrı kuzeyden gelecek ulusu yok edecek mi? Magog'un ve kıyıda güvenlik içerisinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağını söylüyor. Soru şu, Tanrı bugün nerede? Tanrı yerinde duruyor ve bu evreni yönetiyor değerli dostum. Dünyada pek de Tanrı korkusu yoktur, öyle değil mi? Genel yargı Tanrı'nın yaşlı bir adam olduğunu ve dünyadaki adaletsizliğe göz yumduğudur. Tanrı neden adaletsizliğe karşı harekete geçmiyor? Hayır kardeşim, Tanrı kutsal ve adil olan bir Tanrı'dır. O yaşlanmış biri değildir. O değişmeyen, ezeli ve sonsuz olan bir Tanrı'dır. Tanrı inayetinden dolayı bizlere dünyada olan haksızlığa, adaletsizliğe sabrediyor. Zamanı gelince Tanrı harekete geçecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Yüceliğini kanıtlayacaktır ama bunu kinci, öç alan ve ters bir tavır içinde yapmayacaktır. Yargılayacaktır ve yargıladığı zaman bu dünyada Tanrı'ya karşı bir saygı ve hürmet olacak ve insanlar onun önünde eğilecekler. İncil'den Romalılar 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? İnsan yargıdan kaçamayacaktır. Günahının cezasından kaçacağını sanıyor ama bundan kaçamayacaktır. Yine İncil'den İbraniler 2:3'te şu sözleri okuyoruz. Nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'i dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Dostum, bu soruya Tanrı'nın bile yanıt veremeyeceğini anlıyor musunuz? Bu denli büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Tanrı başka yanıtım yok diyor bununla. Sonuç, kurtulamayız. Bu sorunun yanıtı yoktur. Tanrı'nın sunduğu inayet aracılığıyla kurtuluşu teptiğinizde, buna inanmadığınızda o zaman hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Cehennemi duymaktan rahatsız olanlara şunu söylemek istiyorum ki, dostum cehennem vardır ve cehennem korkunç bir gerçektir. Bunu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama burası yani cehennem kutsal Tanrı'nın kendisine karşı gelmiş olanları, cezasını çekmeyerek günah işleyenleri, bilerek Tanrı'ya ve onun kutsal adına küfredenleri, özgürlük adına hayvan gibi yaşayarak ahlaksızlık yapanları koyduğu yerdir. Evet, Tanrı'nın kutsal adı haklı çıkarılacaktır. Tanrı'nın kutsal adı nasıl haklı çıkarılacaktır? Nasıl kanıtlanacaktır? Sevgiyle mi? Rab bugün sevgisini İsa Mesih aracılığıyla vererek gösteriyor. Onun adını ananlarımızın öğrenmesi gereken bir ders vardır. Onunla oynayamayacağımızı öğrenmemiz gerekir. Rab'be karşı küstahça davranamayız. İstediğimiz gibi yaşayıp sonra da onunla ahbaplık edemeyiz. Tanrımız kutsal olan bir Tanrı'dır. Onu istismar edemeyiz. Günah işleyip sonra da bundan kaçamayız. Eğer bu mümkün olsaydı o zaman Tanrı bizden daha iyi olamazdı. İnsan yalnızca bir yaratıktır kardeşim. Tanrı'nın isteği egemen olacak ve bizim pozisyonumuz da onun önünde eğilmek olacaktır. Bugün bizim özgürlüğümüz Tanrı'nın isteği içerisindedir. O bizim toprak olduğumuzu bilir. Ama ben de Elçi Pavlos'la birlikte merhamete kavuştum diyebilirim. Dostum, onu inkar ederseniz o sizi ayaklarının altına alıp ezecektir. Kendi özünü, oğlunu verecek kadar Tanrı sizi sevdi. Tanrı sizi öylesine sevdi ki, ne diyor? Biricik oğlu olan Mesih'ini verdi, yani özünü verdi. Ama onun merhametini ve kayrasını reddederseniz, o da sizi reddedecektir. Bu evren onun, bu dünya onun ve o burayı mükemmel planına göre yönetiyor. Evet, Tanrı'nın isteğine göre davranmamız gerekir. Tanrı kurtuluşu sundu ve bunu kabul etmek gerekir. Hem de bu kurtuluşu inayet olarak bize sundu ve armağan olarak veriyor. Bunu aldığımızda Rabbin inayeti aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşuyoruz. Eğer bunu geri tepersek başka bir kurtuluş yolu yoktur. Ve unutmamalıyız ki Tanrı'nın isteği gönderdiği Mesih'e kurtuluşa sarılmaktır, ona iman etmektir. İşte bu nedenle Tanrı'nın isteğine göre de davranmamız gerekir.